Kitabın adı Puddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 57. ayrım. Uzun ve karalar içindeki cenaze alayı kasvetli ve ıslak caddelerden ağır ağır ilerliyordu. Kale kapısından dışarı çıktıktan sonra ince ince yağan soğuk yağmur altında yaprakları dökülmüş sıra sıra ağaçların arasındaki yoldan yürüyerek mezarlığa vardılar. Yaprakları yarı yarıya dökülmüş bir fundalığın arkasından cenaze marşı duyuluyordu. Kortej tabutun arkasından yaya olarak yürümeye devam etti ve ağaçların bittiği yere kadar geldiler. Buradan bu Denbrook'ların aile kabristanının üzerindeki kum taşından yapılmış haç işaretini ve gotik harflerle yazılmış isim levhasını gördüler. Üzerinde plastikten yapılmış aile arması bulunan lahit mezarın taş kapağı ıslak çimlerin arasındaki kapkara bir çukurun hemen yanı başında duruyordu. Elizabeth Puddenbrook için biraz aşağıda bir mezar hazırlanmış ve Senatör Puddenbrook'un talimatıyla daha önce ölen Puddenbrook'ların kemirlikleri toplanarak bir kenara yığılmıştı. Şimdi cenaze marşının çalmaya başlamasıyla birlikte taşıyıcılar tabutu iplerinden tutarak mezara indiriyorlardı. Tabut hafif bir gürültüyle indi aşağıya. Kolluklarını takmış olan Rahip Brinksheim yeniden konuşmaya başladı. Rahiplere özgü ses tonuyla ettiği dualar açık mezarın ve başlarını saygıyla öne yana eğmiş kalabalığın üstünden aşarak sabahın sessizliği ve buz gibi havasıyla karışıyordu. Rahip Brinksheim sonunda mezarın üstüne eğildi ve ölüye adıyla seslenerek istavroz çıkardı ve kutsadı. Rahip konuşmasını bitirip sustuktan sonra bütün erkekler siyah eldivenli ellerindeki silindi şapkalarını yüzlerinin önüne tutup sessizce dua etmeye başladılar. Bu sırada hafif bir güneş çıktı. Yağmur durmuştu. Ağaçlardan ve çalılardan düşen tek tük damlaların çıkardığı sese zaman zaman sevimli bir kuş cıvıltısı karışıyordu. Sonunda herkes ölünün oğullarının ve erkek kardeşinin ellerini sıkarak bir kez daha başsağlığı dilediler. Koyu renk kalın kumaştan paltosunun üstündeki ince yağmur damlalarının pırıl pırıl parladığı Thomas Puddenbrook, tören sırasında kardeşi Christian ve dayısı Justus Kröger'in arasında duruyordu. Son zamanlarda biraz şişmanlamaya başlamıştı. Özenle baktığı dış görünüşünde yaşlanmaya başladığını gösteren tek belirti buydu belki de. İnce bıyıklarının düştüğü yanakları biraz dolgunlaşmıştı ama yüzü kireç gibi bembeyazdı. Kansız ve cansız bir görüntüsü vardı. Hafifçe kızarmış gözleriyle kendisine yaklaşıp elini sıkan her erkeğe yüzüne donuk donuk bakarak teşekkür ediyordu. Kısım 4. Bundan 8 gün sonra Senatör Puddenbrook'un özel bürosunda yazı masasının yanındaki deri koltukta sinek kaydı tıraşlı bembeyaz saçları alnına ve şakaklarına doğru taranmış ufak tefek bir ihtiyar oturuyordu. Öne doğru eğilmiş bir biçimde her iki eliyle bastonunun beyaz sapına yaslanmış, sivri çenesini ellerinin içine dayamış, dudaklarını sıkıp ağzını yana kaydırarak aşağıdan yukarıya doğru senatöre kötü kötü bakıyordu. Böyle bir adamla birlikte bulunmaktan neden sakınmadığı anlaşılır gibi değildi. Fakat Thomas Puddenbrook en küçük bir tedirginlik belirtisi bile göstermeden arkasına yaslanmış ve karşısında oturan bu kötü kalpli ve şeytan suratlı adamla dürüst bir yurttaşla konuşuyormuş gibi ciddi ciddi konuşuyordu. Johann Puddenbrook firmasının şefi, komisyoncu Sigmund Goschlow, Mengstrasse'deki baba evinin satış değerini konuşuyordu. Konuşma uzadıkça uzadı çünkü Bay Goschlow'un yaptığı 84 bin marklık teklifi Senatör Puddenbrook çok düşük bulduğunu söylemişti. Bay Goschlow da bu meblağın üzerine bir metelik bile çıkmasının çılgınlık olacağını yeniden ve yemin ederek söylüyordu. Thomas Puddenbrook malikanenin kentin merkezinde bulunduğunu ve arsasının çok büyük olduğunu söyleyince Bay Goschlow dudaklarını büzüp kısık kısık sesler çıkararak ve insanı ürperten hareketler yaparak büyük bir riske girdiği konusunda uzun bir konferans verdi ve kulağa hoş gelen etkili konuşmalarıyla neredeyse şiir gibi açıklamalar yaptı. Ah, bu evi ne zaman kime ve kaça satabilecekti acaba? İçinde yaşadığımız yüzyılda böyle bir eve ne dereceye kadar bir istekli çıkar? Çok sayın dostum ve veli nimetim. Yarın Büchen'den gelecek trenle çok zengin bir Hintlinin çıka gelip ben Puddenbrook'ların evini satın alıp yerleşeceğim diyeceğini mi sanıyor? Bu konuda kendisine söz verebilecek miydi? Yoksa o Sigmund Goschlow bu işte sınıfta mı kalırdı? Büyük kayıplara mı uğrardı? Bir daha ayağa kalkıp toparlanacak vakit bulamayan, başarısız ve mahvolmuş bir adam mı olurdu? Çünkü bir ayağı çukurdaydı. Evet, bir ayağı çukurdaydı. Kullandığı bu deyimi kendisi de pek beğendiğinden, tabutunun üstüne toprak atan maymun suratlı adamları ve tabutun kapağının üstüne düşen toprakları şimdiden görür gibi oluyorum dedi. Fakat Senatör Puddenbrook, komisyoncu Goschlow'un önerisinden memnun kalmamıştı. Evin ve arsanın en mükemmel biçimde bölünebileceğini söyledi. kardeşlerine karşı sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak 91 Mark'ta direnince Baygoş'un öfke ve memnuniyet karışımı bir ifadeyle verdiği teklifi yeniden dinlemek zorunda kaldı. Pazarlık 2 saat kadar sürdü ve Baygoş bu sırada bütün yeteneklerini başarıyla ortaya koyma fırsatı buldu. Başından beri ikili oynuyordu. Kötü adamlar gibi iki yüzlü hareket ediyordu. Sayın senatörüm, benim genç veli nimetim. Hadi 84 bin marka anlaşalım. Şu ihtiyar ve güvenilir bir adamın yaptığı öneriyi kabul edin lütfen dedi. Ve bunu söylerken başını yana eğdi. Suratını ekşitmekten kırış kırış olmuş yüzünde mutlu bir gülümseyiş belirdi. Kocaman ve beyaz elini uzun ve titreyen parmaklarıyla ona uzattı. Fakat söyledikleri yalandı ve davranışlarıyla tam bir ikiyüzlülük örneği sergiliyordu. Bir çocuk bile yüzündeki maskenin altındaki bu ikiyüzlülüğü ve haince planlarını görebilirdi. Thomas Buddenbrook konuyu düşünmek için süre istedi ve bu 84 bin marklık öneriyi kabul etmeden önce evet diyeceklerini pek sanmıyorum ama kardeşlerimle görüşmem gerekir dedi. Daha sonra sözü ilgisiz bir konuya getirerek Baygoş'a işlerinin nasıl gittiğini, sağlık durumunun nasıl olduğunu sordu. Baygoş'un sağlık durumu kötüydü, mutlu biri olduğumu sanmayın der gibi bir anlamlı el hareketi yaptı. Artık iyice yaşlanmış ve sağlık şikayetleri artmıştı. Biraz önce kendisinin de söylediği gibi artık bir ayağı çukurdaydı. Akşamları aldığı özel içkisini içerken yarısını döküp saçıyordu. Elleri öyle titriyordu ki lanet okumasının hiçbir yararı olmuyordu. İstemekle olmuyordu artık ama yine de geride bıraktığı yaşam öyle sefil bir yaşam sayılmazdı. Dünyada gelişen olayları hep sıcağı sıcağına izlemişti. İhtilaller ve savaşlar gümbür gümbür gelmiş ve sert dalgaları onun yüreğinde de derin izler bırakmıştı. Evet, böyle denilebilirdi. Allah kahretsin, ne günlerdi öyle. Düzene baş kaldıran ayak takımının meclise saldırdığı o tarihi günde senatörün babası Konsül Johann Buddenbrook'un yanında yer alarak o çapulculara nasıl da karşı durmuştu. Korkunç olayların en korkuncuydu. Hayır, yaşamı yoksulluk içinde geçmemişti. Ruhu fakir bir adam da değildi. Kendisini hep güçlü hissetmişti. İdealler güçlere göre belirlenir der Feuerbach. Evet, o güçlü biriydi ve hala da öyleydi. Ruhu fakir değildi. Yüreği hep genç kalmıştı. Büyük olaylara katılmaktan hiçbir zaman vazgeçmemişti ve hiçbir zaman da vazgeçmeyecekti. İdeallerine sıkı sıkıya bağlı kalacaktı. İdeallerini mezara kadar taşıyacaktı. Bundan en ufak bir kuşkusu yoktu. Fakat ideallere ulaşılmayı ve onları gerçekleştirmeyi bekler miydi insan? Hayır, asla beklemezdi. Yıldızlara özenmez insan ama umut için, umutların gerçekleşmesi için değil. Umudun kendisidir hayattaki en güzel şey. Umut ne kadar aldatıcı olsa da güzel bir yolda yürürken ömrümüzün sonuna varmamızı sağlar hiç değilse. Ne güzel söylemiş Fransız yazar La Rochefoucauld değil mi? Evet, çok saygıdeğer dostu ve veli nimeti böyle şeyleri bilemezdi. Gerçek hayatın dalgalarını sırtına yüklemiş ve mutluluğu yüzünden okunan birinin bu tür şeylere kafa yormasına gerek yoktu. Ancak karanlıklarının derinliğinde tek başına kalmış ve hayallere dalmış biri düşünürdü böyle şeyleri. Sigismund Gosch bir elini senatörün dizine koyup karamsar bakışlarla yüzüne bakarken ''Siz çok mutlu bir insansınız.'' dedi. ''Evet, siz çok mutlu bir insansınız. Bunu inkar edip günaha girmeyin. Siz mutlusunuz, mutluluğu kucaklamış birisiniz siz. Siz mutluluğa soyunmuş ve onu güçlü kollarınızla yakalamış birisiniz. Güçlü kollarınızla.'' diye düzeltti. Çünkü arm sözcüğünün sık sık tekrarlanmasına katlanamıyordu. Daha sonra sustu. Senatörün bir karşı sözünü kendisini savunmasını beklemeden kapalı gözlerle rüya görüyormuş gibi onun yüzüne bakmaya devam etti. Sonra senatör birden ayağa kalktı. Hep konuştuk durduk. Oysa biz iş konuşmak için bir araya gelmiştik. Zaman çok kıymetli. Çekincelerimizi bir yana bırakıp vakit kaybetmeyelim. Dinleyin beni. Siz olduğunuz için. Beni anlıyorsunuz değil mi? Çünkü Baygoş yeniden güzel hayallere dalmak istiyormuş gibiydi. Fakat hemen kendisini topladı. Heyecanlı ve coşkulu bir sesle haykırdı. 29 bin taler, yani 87 bin mark veriyorum annenizin evine. Kabul mü? Senatör teklifi kabul etti. Bayan Permaneder beklenildiği gibi bu fiyatı çok komik buldu. Böyle düşünmesi de çok doğaldı. Onu bu eve bağlayan anılar göz önünde bulundurulursa ancak 1 milyonluk fiyatı kabul edebilirdi. Bunun altını asla. Fakat kardeşinin telaffuz ettiği meblağa çok geçmeden sıcak bakmaya başladı. Hele gelecek için planladığı şeyleri düşündükçe. Bayan Permaneder payına düşen çok sayıdaki birbirinden güzel mobilyalara çok seviniyordu. Baba evinden çıkarmayı şimdilik hiç kimsenin düşünmediği halde kızı ve torunuyla birlikte oturacağı yeni bir konut bulmak ya da kiralamak için hemen harekete geçti. Ayrılık çok zor geliyordu. Bunu düşünmek bile gözlerinin yaşarmasına neden oluyordu. Fakat bu değişikliğin bir yeniliğin de çekici yanı vardı elbette. Dördüncü bir evliliğe ve yeni bir ev kurmaya benzemiyor muydu bir bakıma? Beğendiği evin koridorlarını ve odalarını yeniden gezdi. Döşemeci Jacobs'la görüştü. Pencerelere, perde ve koridorlara yolluk için yeniden dükkan dolaştı. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Evet, hayatın dinçleştirdiği bu yaşlı kadının kalbi küt küt atıyordu gerçekten. Haftalar geçip gidiyordu. 4 hafta, 5 hafta derken 6. hafta da geçti. Mevsimin ilk karı düştü, kış geldi. Sobalar çıtır çıtır yanmaya başladı ve bu Denbrock'lar yaklaşan Noel'i düşündükçe hüzünlenmeye başladılar. İşte tam bu sırada bir şey oldu. Herkesi çok şaşırtan dramatik bir şey oldu. Olayların akışı herkesin ilgisini çeken bir yön aldı. Tam bir bomba etkisi yapan, alışveriş işlerine dalmış olan Bayan Permaneder'in donup kaldığı bir olayla karşılaşıldı. Thomas dedi, ben mi çıldırdım yoksa bizim ihtiyar Goş hayal mi görüyor? Böyle şey olmaz, bu çok saçma, düşünülemez bile. Bunları söyledikten sonra bir an sustu ve iki elini şakakların üstüne bastırdı. Fakat Senatör Budenbrock kız kardeşinin yüzüne bakıp omuzlarını silkerek şöyle dedi. Bak benim güzel kardeşim, ortada verilmiş bir karar yok henüz. Bu bir düşünce, bir olasılık yalnızca. Oturup sakin kafayla düşünecek olursan buna aklının yattığını göreceksin. Biraz şaşırtıcı elbette. Bay Goş bana bu öneriyi yaptığında ilk başta ben de çok şaşırmıştım. Fakat gördüm ki hiç de yabana atılacak bir öneri değil. Ne gibi bir sakıncası var sence? Bayan Permaneder, ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum diyerek bir sandalyeye oturdu ve sessiz kaldı. Ne mi olmuştu? Baba evine bir alıcı çıkmıştı. Evi satın almak için pazarlığa girişen biri çıkmıştı. Bu büyük bir tüccar ve Portekiz konsülü Bay Hagenstrom'du. İlk söylentiler Bayan Permaneder'in kulağına geldiğinde kafasına bir şey indirilmiş gibi olmuş, şaşkınlıktan eli ayağı tutulmuştu sanki. Olup bitenleri derinliğine kavrayacak gücü ve yeteneği kalmamıştı. Fakat sorun açıklığa kavuşup Bay Konsul Hagenstrom'un Mengstrasse'deki evi görmeye gelmesi yaklaşınca kendini topladı ve yeniden canlandı. Artık satışa karşı çıkmaktan vazgeçmişti. Ama direnmeye de devam ediyordu. Ateşli ateşli sözler söylüyor, yangın meşalesi gibi yakıcı ve savaş baltası gibi keskin sözler çıkıyordu ağzından. Bu olmaz Thomas. Ben hayatta olduğum sürece olmaz bu. İnsan köpeğini satarken bile sattığı adamın kim olduğuna bakar. Annemizin evi, bizim evimiz, o güzelim doğa manzaralı tablolar odası. Ama bu satışa neden karşı çıktığını sormuştum sana. Karşı çıkışım mı? Ey yüce tanrım, niye karşı çıkıyorsun diye soruyorlar bir de. Dağlar kadar engel var bu satışa. O şişko herif karşı çıkmam için. Thomas, dağlar kadar engel var ama o bunu görmez, o bunu anlamaz. Böyle şeyler için kaygı duymaz o. Böyle şeyleri anlamaz, böyle şeyleri hissetmez o. Hayvandan farkı yok onun. Hagenstromlar oldum olası bizim düşmanımızdır. Her zaman ve her yerde karşımıza çıkmışlardır. İhtiyar Henrik babama ve büyük babama karşı ne oyunlar oynamıştı. Eğer Herman bugüne kadar sana ciddi bir rahatsızlık vermediyse, sana çelme takmadıysa buna vakit bulamamıştır. Çocukluk günlerimizde onu bir keresinde sokak ortasında tokatlamıştım. Bunun için haklı nedenlerim vardı. Sevgili kız kardeşi Jülhen de bunun için beni tırmalamış, yüzümü gözümü kanlar içinde bırakmıştı. Bunlar çocukça şeyler diyebilirsin. Tamam, öyle olsun. Fakat bizim başımıza felaket gelince haince sevinip alay ettiler bizimle hep. Onların böyle sevinmelerine genellikle hep ben sebep oldum. Tanrı böyle istedi. Ama Konsul Hagenstrom'un sana ve iş yaşamına ne kadar çok zarar verdiğini, hiç utanmadan seni nasıl ezip geçtiğini sen benden çok daha iyi bilirsin. Tom, bu konuda sana ders verecek durumda değilim. Ama şunu sen de biliyorsun, Erika iyi bir evlilik yapınca kıskançlıklarından kudurdular ve sonunda da bizim müdür beyin işini bitirip hapse attırmayı başardılar. Erkek kardeşlerine yaptırdılar bunu. Şu şeytan suratlı savcı bozuntusuna. O it herife. Şimdi de küstahça bir işe kalkışıyor. Hiç utanıp sıkılmadan. Dinle Tony. Her şeyden önce şunu bilmeni isterim ki bu işte biz söz sahibi değiliz. Çünkü Bay Goş'la bir sözleşme imzaladık. Kime isterse ona satar evi. Bu onun bileceği bir iştir. Ortaya çıkan bu durumun kaderin bir oyunu olduğunu kabul ediyorum. Kaderin bir oyunu mu? Evet Tom, bu tür deyimler bulmakta senin üstüne yok. Ama bence bu tam bir yüz karası, bir rezalet. Suratımızın ortasına acımasızca indirilmiş bir yumruk. Evet, tam dediğim gibi, bunun ne anlama geldiğini hiç düşündün mü? Eğer düşünmediysen düşün lütfen. Thomas, bunun anlamı şu, bu Denbrock'lar artık bitti. Sıfırı tükettiler, mahvoldular. Bir daha asla ayağa kalkamazlar. Buradan taşınıyorlar ve yerlerine Hagenstrom'lar geliyor. Hem de gümbür gümbür geliyorlar. Hayır Thomas, hayır. Ben bu oyuna alet olmayacağım. Bu aşağılık herif için parmağımı bile kıpırdatmayacağım. Canı ne zaman isterse gelsin evi görmeye. Fakat onu asla karşılamayacağım. Evet, yapacağım bunu. Kızım ve torunumla bir odaya çekilip kapıyı içeriden kilitlerim ve onun içeri girmesine izin vermem. İnan bana Tom, yaparım bunu. Sevgili kardeşimin dediğini yapacağını bilirim. Fakat bunu yaparken toplum içindeki saygınlığımızı korumamız gerektiğini de düşünmelisin. Böyle davranışlarla Konsül Hagenstrom'u küçük düşüreceğini sanıyorsun herhalde. Hayır sevgili kardeşim, bu konuda çok yanılıyorsun. Hagenstrom senin bu davranışından dolayı ne sevinecek ne de üzülecektir. Tam tersine buna bir anlam veremeyecek ve biraz şaşıracaktır. Sakin ve umursamaz bir tavırla biraz şaşıracaktır yalnızca. Senin ona karşı beslediğin duyguları o da bize karşı besleyecektir. Yanılıyorsun Tony. O senden nefret etmiyor. Hem neden nefret etsin ki? O hiç kimseden nefret etmez. Başarılı ve mutlu bir iş adamı. Neşesi ve keyfi yerinde bir insan. İnan bana doğru söylüyorum. Sokakta karşılaşınca şu hırçın ve kendini beğenmiş halinle kafanı kaldırıp onun yanından geçme huyundan vazgeçsen, o seni içten duygularla selamlar diye belki de 10 defa söyledim sana. O senin bu davranışına bir anlam veremiyor. Neden böyle davranıyor diye düşünüyor ve alaycı alaycı yüzüne bakıp şaşkınlığını gizleyemiyor. Onun kimseye zararı dokunmaz. Öyle biri değil o. Ne ile suçluyorsun onu? İş hayatında beni geride bıraktıysa, arada sırada da olsa kamu işlerinde benden daha başarılı çalışmalar yaptıysa, bu onun benden daha yetenekli bir tüccar olduğunu ve daha iyi bir politikacı olduğunu gösterir. Ona karşı böyle davranman, kızıp onunla alay etmen için kesinlikle bir neden olamaz. Ev konumuza geri dönecek olursak, o eski ev ailemiz için önemini çoktan yitirdi ve bütünüyle benim üzerime geçti. Bunu sana biraz sakinleşmen için söylüyorum. Öte yandan Konsul Hagenstrom'un bu evi satın alma fikrinin nereden kaynaklandığı da anlaşılır bir şey. Hagenstrom'ların ekonomik durumlarında son zamanlarda çok gelişme oldu. Aile giderek büyüyor. Möllendorf'larla akraba oldular. Para ve saygınlık bakımından ilk sıralara geldiler. Fakat dış görünüş bakımından biraz eksikleri var. Ekonomik yönden biraz daha kalkınma ve ön yargısız hareket etme kaygısıyla şimdiye kadar dış görünüşlerini düzeltmekten kaçınmışlardı. Saygın bir geçmişleri olsun, toplum içinde kabul görsünler istiyorlardı. Görünüşe bakılırsa bunu şimdi yapmak istiyorlar ve bizim gibi bir ailenin evini satın alarak böyle bir saygınlığa kavuşmayı umuyorlar. Bak göreceksin, konsül evimizdeki her şeyi koruyacak. Hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Giriş kapısının üstündeki Dominus Providebit, Tanrı yücedir yazısını da kaldırmayacak. Oysa Strunk ve Hagenstrom firmasını böylesine geliştiren Tanrı değil, Hagenstrom'un bizzat kendisidir. Bunun tersini kimse söyleyemez. Bravo Tom, onun hakkında senin ağzından bir kez olsun kötü bir şey duymak nasıl rahatlatır beni bilsen. Bütün isteğim sadece bu. Tanrım, şu senin kafan bende olsaydı ona neler yapmazdım ki? Oysa sen karşımda durmuş, kafamın bana pek az yararı dokunduğunu sen de görüyorsun işte. Ama karşımda durmuş inanılmaz bir rahatlıkla konuyu değerlendiriyorsun ve Hagenstrom'un davranış biçimini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Ah, nasıl konuşursan konuş. Kalbim benim kadar temiz, göründüğün kadar içinin rahat olduğunu sanmıyorum. Benim yakınmalarıma yanıt veriyor ve beni yatıştırmaya çalışıyorsun. Ama aslında sen kendini yatıştırmak istiyorsun. Ama şimdi terbiyesizleşmeye başladın Tony. Davranışlarım yalnızca beni ilgilendirir. Nasıl istersem öyle davranırım. Başkalarını hiç ilgilendirmez. Yalvarırım sana Tom. Şunu bana açıkça söyle. Bu korkunç bir kabus değil mi? Çok haklısın. Tam bir karabasan. Evet öyle. Trajikomik bir durum. Yeter, yeter artık. Konsul Hagenstrom Mengstrasse'deki evin kapısında göründü. Yanında komisyoncu Bay Goş vardı. Bay Goş, başındaki Cizvit tarikatı mensuplarına özgü şapkasıyla sinsi sinsi çevresine bakınarak kart vizitleri götüren hizmetçi kızın açtığı camlı kapıdan geçti ve konsülün arkasından doğa manzaralı tablolar odasına girdi. Herman Hagenstrom uzun ve kalın bir kürk giymişti. Önü açıktı ve kürkünün altından görünen yeşil sarı çizgili ve sağlam İngiliz kumaşından yapılmış kışlık ceketiyle bir büyük kent insanı, etkileyici bir borsacı tipi izlenimi veriyordu. Öylesine şişmandı ki sadece çenesi değil, aynı zamanda yüzünün alt kısmı da adeta çift görünüyordu. Öyle ki kısa kesilmiş sarışın sakalı bile gerdanını örtmeye yetmiyordu. Alnını ve kaşlarını hareket ettirirken şakaklarının tıraşlı derisi kırış kırış oluyordu. Üst dudağının üstüne doğru sarkmış burnu her zamankinden daha da yassı görünüyordu ve güçlükle soluk alıp veriyordu. Rahatça soluk almak için zaman zaman ağzını açmak zorunda kalıyordu. Dilini üst çenesinden ve gırtlağından uzaklaştırmaya çalışırken hafifçe bir gürültü çıkarıyordu ağzından. Bayan Permaneder hiç yabancısı olmadığı bu gürültüyü duyunca biraz kızardı. Eski günlerin limonlu çöreklerini ve Strasbourg'a özgü ünlü yer mantarlı kaz ciğeri ezmesini gözünün önünde canlandırınca o sert ve onurlu duruşu bir an için sarsılacak gibi oldu. Düzgün taranmış saçlarının üstüne taktığı matem şapkası, üstüne tıpatıp oturmuş ve eteği baştan başa fırfırlarla bedenmiş kostümüyle kollarını kavuşturmuş ve omuzlarını hafifçe yukarı kaldırmış olarak kanepede oturuyordu. İki erkeğin içeri girdiğini görünce kendisini böyle bir anda yalnız bırakmayan erkek kardeşi Senatör Buddenbrook'a umursamaz bir tavırla ve sakin sakin baktı. Senatör Buddenbrook gelen konukları karşılamak için odanın ortasına kadar gelirken o yerinden kalkmadı. Thomas Buddenbrook komisyoncu Bay Goş'u çok candan ve Bay Hagenstrom'u da görgü kuralları gereği nazik bir şekilde selamladıktan sonra o da yerinden kalktı ve ölçülü bir reverans hareketi yaparak onları selamladı. Ve kardeşiyle birlikte aşırılığa kaçmayan söz ve hareketlerle nazikçe oturmalarını rica etti. Bunu söylerken gözlerini kapatmıştı, umursamaz bir hali varmış gibiydi. 57. ayrımın sonu. Sayfa No. 528. Devamı 58. ayrımda.